Tailverse sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesi başlıyor.
Teknoseyir'de haftalık gündem podcastine hoş geldiniz. Ben Murat Gamsız, yanında her zaman olduğu gibi Hamdi Kellecioğlu ve Levent Pekcan var. Nasılsınız?
Merhabalar.
Merhaba Murat.
Herkese selamlar.
23-28 Mart arasında konuşmak için toplanmış bulunuyoruz.
Evet.
Fazla uzun olmayan bir gündem.
Çok fazla madde yok.
Evet. Teknoseyir.com sitemiz yine aynı isimle bizi Teknoseyir adıyla Twitter ve Facebook'tan ekleyebilirsiniz. Ayrıca YouTube kanalımıza da abone olabilirsiniz.
Evet.
Aslında Levent abi iki tane madde var. Oturup bütün günden bunları konuşabiliriz. Birincisi Samsung AMD'yi alıcı olacak iddiası var.
Ya bu tabii.
Bu kaçıncı iddiaya?
Bu Kore çıkışlı bir iddia. O yüzden hani enteresan. Hmm. Çünkü Samsung'un işte evinden çıkan.
Evet.
Hani Samsung'un AMD'yi satın alıp Intel'le, hatta işte Qualcomm'la, nasıl olacak onu bilmiyorum ama Qualcomm'la falan daha güçlü kapışacağı türünde bir dedikodu çıkmış. Ama hani mesela benim koyduğum linke bakarsan 2007'ye kadar uzanıyormuş bu.
Ya işte.
Samsung AMD evliliği dedikoduları. Hmm. 2007'de Samsung'un yöneticilerinden birisi yeni alanlarda büyümek için AMD'yi satın almayı düşünmek şart türü bir ifade kullanmış. Ya şimdi AMD'nin durumu biliyorsunuz hani ne uzuyor ne kısalıyor. Tamam, bir rekabet var, her zaman bir ikinci isim olarak var ama şimdi işlemci dünyasında o Athlon 64 falan zamanındaki çok güçlü durum yok. Yani Core serisiyle, şu Core to Duo ile Intel AMD'yi çok kötü sıkıştırdı. Ve çok acımasız davrandı. Yani mesela çünkü Core serisini biliyorsunuz Intel çok hızlı ilerletti. Hiç AMD'ye bir nefes alma şansı vermedi. Zaten iyi bir ürünle çıktı. Ve bir anda işte bu Nehalem ardından gelenler falan baskıyı hiç azaltmadı. Tamam, AMD hala var, hala dikkate değer ürünleri var. Çöp değil. Sunucu tarafında da, masaüstü tarafında da ya da işte mobil tarafta da. Ama diğer taraftan yeni bir cephe oluşuyor. İşte Qualcomm'un falan yer aldığı, MediaTek falan gibi firmaların yer aldığı yeni bir savaş alanı oluşuyor.
Orada hiç AMD'den yok. Var mı? Onu soracaktım ben. Hiç ben duymadım yani. Intel bile artık son zamanlarda bastırıyor o alana,
evet,
girmek,
evet,
için.
Yani işte AMD'nin orada bir iddiası olmadığını görüyorsunuz. Ha, AMD'nin de ilginç yönleri var. Şu andaki 2-3 konsolda AMD.
Ha, evet.
Hani PlayStation 4'te, Xbox One'da AMD. Nintendo'da bildiğim kadarıyla grafik tarafında AMD kullanıyor. Yanılıyor olabilirim, özür dilerim yanlış söylediysem. Ama kurtarmıyor işte, yetmiyor. Ekran kartına baksan orada da işte Nvidia önde gidiyor. AMD yetişmeye çalışıyor. Şimdi bunu kabul etmek lazım. Sırf performansı kastetmiyorum. Performans lideri olmak o kadar zor bir şey değil. Ama genel olarak ürün olarak, bitmiş ürün olarak bakarsan,
teknoloji olarak.
Teknoloji yani. Olarak bakarsan işte Nvidia G-Sync diyor. 2 ay sonra AMD freeze, hemen bir şey geliyor. İşte ya o aslında o kadar önemli bir şey değil ya falan gibi klasik ezik açıklamaları geliyor. Ondan sonra da bizde de var. İşte bizde de FreeSync var. AMD GeForce Experience diyor, koyuyor. 2 ay sonra AMD Evolved muydu? Neydi? Gaming Evolved. Bu izliyorsun işte, lideri izliyorsun kardeşim. Liderlik iddian yok. Dolayısıyla hani evet bir şey olabilir. Bir alıcı.
Alıcı yani, olabilir de Samsung'un AMD'yi alması ona bir fayda sağlar mı bu işte?
Evet.
Bence AMD'ye fayda sağlar.
Tabii AMD'ye, evet, sağlayacak, evet, kesin.
Kesinlikle öyle.
Ama hani mobil alanda hani hiçbir varlığı olmayan, gerçi bilmediğimiz hani teknolojileri varsa
var
daha...
Var bir şeyler tabii ki ama işte de. Sonuçta şey gördün, Intel'li telefon, tablet gördün, AMD'li görmedin. Böyle de bir gerçek var. Şimdi çarşıya gitsek de bulamayız.
Tabii.
Böyle de bir ortada bir durum var. Bilemiyorum yani AMD'nin şimdi şu da var. Bu yayınlanan işte dedikodu üzerinde bizim yaptığımız gibi bizden daha belki bilgili şekilde yapılan analizler var ama şimdi şu da var. Bu kadar büyük firmaların alınması satılmasında deli gibi anti tekel kanunları, tabii, araştırmaları falan söz konusu oluyor. Bu firmalarda şey yapamıyorsun, şu sol köşedeki bakkal dükkanını satar gibi ben devrettim, sattım, gittim olmuyor. Devlet karışıyor. Nereye satıyorsun diye. Ya da işte nasıl alıyorsun diye. Şimdi bu bir AMD sonuçta Amerika için bir değer. E bunu Samsung'a ben satıyorum. Belli olmaz. Hani neye nereye satıyorsun durun bakalım da denebilir. Hatırlarsanız geçmişte bir Hitachi satışı oldu. Devletler Hitachi'ye şey dedi ya, bir disk üretmeye devam edeceksin değil mi? Ne dedi şey, 3.5 disk üretimini başka yere, 2.5 inç disk üretimini başka firmaya satacaksın.
Firmayı kapattırmadılar.
Evet, evet. Büyük firmalarda çünkü hani o firma o ülke için bir değer olduğu için böyle şeyler söz konusu olabiliyor.
Onun yanında bir de şeyler var, bu patent anlaşmaları, lisans anlaşmaları. Doğru. Onlar da devreye giriyor. Başka bir rakibe satılacaksın sen sonuçta.
Doğru. Sonuçta mesela işte Intel'le ki zaten bildiğim kadarıyla AMD'de böyle bir durum var. Intel'le tabii bazı anlaşmalar yapılmış.
86, 64 lisansları karşılıklı.
İşte orada ama şey hani başkasına satarsan o anlaşmalar bir anda yok olabiliyor, tabii, falan filan.
En azından karşı taraf bir şansını deniyor dava açıp.
Evet. Evet.
Hani ben buradan yırtar mıyım diye.
Doğru. Yani bu hiçbir şey de olmayabilir. Hani böyle bir haber çıktı ama hani olacak iş değil de olabilir. Belki de boşuna bu kadar laf tükettik.
Evet, bir diğer haber de bizden ilginç bir haber. Play Store ve TTNet'te bir kampanya var GTA 5 için. Diyorlar ki 1 Nisan tarihinden önce ön sipariş ederseniz GTA 5'i Play Store'dan 2-30 Nisan tarihleri arasında adil kullanım sınırsız olacak. Yani kota, adil kullanım kotasını sınırsız hale getirecekler. Böylelikle hani şey derdin olmayacak. Ya şimdi GTA 5 50 GB indirdik, kotayı doldurduk derdin olmayacak.
Şimdi Murat bu tamam, bu oyunu satmak istiyorsan ki insanlar bu oyun için nasıl bekliyor biliyorsun. Nasıl gün sayıyorlar biliyorsun. Çok büyük, yani indirme miktarı çok büyük olacak bir oyun. Dolayısıyla hani bu oyunu satabilmek için böyle bir şey lazım. Kotalar 8 GB, 4 GB, 6 GB kota. Oyun 20 GB, 25 GB çıkacak neyse artık. Evet, insanlar için bu bir sorun. Şimdi Murat bunu yaptılar da ben bunu şuradan dolayı gündeme ekledim ya da konuşmak istedim. Bunu Amerika'da yapamazsın.
Oyarlar.
Bunu yapmaya çalışan firmaların başına bela oldu. Mesela orada da internet sağlayıcısı bir firma diyordu ki bizim işte film servisimizden film seyredersen kotadan saymayız diyordu. Tabii ki hemen bu demin de bahsettiğimiz tekel karşıtı kuruluşlar, rekabet kuruluşları o firmayı kafa kola aldılar hemen. Çünkü şey yapamıyorsun. Hani saha benim, top benim. Soyunma odalarını da ben kiraladım. Yani hepsi benim. İstediğimi oynatırım. Kendi topumla oynarsan daha ucuza oynatırım falan. Bunu yapamıyorsun. Bizde oluyor işte. Oluyor. Bakalım şey gelecek mi? Hani bu telko der falan. Ya bu iş nasıl iş diye rekabet kurumuna falan bir seslenecek mi?
Ya abi çok şimdi Türkiye'den ithalat, oyun ithalatçı deyince akla Aral geliyor hep ama başka ithalatçılar da var. İşte Bilkom'u var. Ne bileyim Play Store'da bir noktada kendisi çok büyük olduğu için ve case attığı için firmalarla direkt görüşebiliyor.
Evet.
Şimdi sen hem ithalatçısın hem internet sende.
İşte öyle yani, hem top benim, saha benim. Yani
uydu neticilerin günahı. Onlar niye böyle bir şey yapamıyor o zaman? Ya, yani burada direkt haksız rekabet
var. Ya orada şöyle bir şey var. Play Store'la onların hiçbir şekilde anlaşmaya kapalı olması durumu. Eğer varsa doğru. Muhtemelen de öyledir.
Tabii.
Yani onlara o şeyi vermiyordur muhtemelen hakkı.
Daha işte Super Online'ı var. Yani başka da sonuçta daha bizim bilmediğimiz, yani işte daha küçük ADSL sağlayıcıları var. Direkt haksız rekabet. Bu arada şey değil bu. Hani adil kullanım kotasını sadece GTA 5'e özel bir şey değil. Hani GTA 5'i orada bu GTA indiriyor deyip kotayı dondurmuyor. O öyle bir hak veriyor.
Tabii evet. Zaten öyle yapmak hani daha kolay. Evet.
Şeye bakıyorum da
ya yaparlarsa yapsınlar. Sonuçta insanların işine yarayacaksa yarasın ama bana mesele ilginç geliyor.
Evet.
Çünkü bunun aynısını işte dünyada daha önce yaptırmadılar. Türkiye'ye de bakarsan geçmişte Türk Telekom işte lokum bir iki hafta önce yine hatırlamıştık diye bir girişimde bulundu. İnternet telefon abonelerine internette sunacağım ben dedi. Olmadı. Olmadı çünkü denildi ki kardeşim hem sen suyun başındasın, bütün derenin başına sen oturmuşsun, istediğin gibi kapatıyorsun, açıyorsun. Hem de diyorsun ki ben su da satacağım buradan kepçeyle. Olmaz dediler. O dediler sen tamam derenin başında duracaksın ama suyu evlere su satmayı küçük firmalar damacanayla doldurup satacak. Hı hı. Sen ben onu da ben yapacağım diyemezsin dediler. Şimdi yine böyle bir şey çıktı. Benim bu ilgimi çekti. Yoksa hani olacaksa olsun biz tüketicinin tarafındayız.
Hı hı. Tabii canım.
Bu oyun nasıl inecek? Ben de onu düşünüyorum.
Abi işte zaten biz bunu böyle söylemiştik daha önce de. Yani bu oyunların internetten satışı olacaksa TTNet'in de kotayı da ona göre yapmaz. Hatta düşmemesi gerek.
Ya şu kotalar insanın içine sinecek bir düzeye gelse böyle evet. Tartışmalar da olmayacak zaten işte.
Tabii canım.
Kotalar daha günümüzün gerekliliklerine, şartlığına uygun hale gelse, hı hı. Bir oyun 25 GB, 50 GB olmuş. Bunu şey olsa kotalar bunu dikkate alsa zaten böyle bir konu olmayacak. Böyle bir atraksiyona girişilmeyecek falan.
Tabii
falan.
Canım. Öyle.
Neyse.
50 GB'tı yanlış hatırlamıyorsam GTA'nın şeyi.
Normal. Oyun bu arada Derya Deniz çünkü.
Şimdi Play Store'dan bakıyorum da GTA 5'in Steam versiyonu bulunmamaktadır diye bir not düşmüşler. Ama öyle bir şey yok. Yani kendi sattıkları Steam versiyonu olmayabilir. Çünkü Steam'de şu an zaten ön siparişte var.
Tabii ki. Tabii ki.
Yine aynı sorun. Şu an Steam'de oyun daha pahalı. Türkiye'den alırsan daha ucuz. Hani evet. Çok büyük bir fiyat farkı yok ama Türkiye daha ucuz. Ve şey var. 12 taksit GTA. Faturaya ekliyor ya.
Taksit ama işte oyun evet, alma işi olanlar. Bana çok acı geliyor ya.
TTNet müşterisine 14 TL ayda. Bakalım
çıksın başka. Artık da şu oyuna erişelim ya.
Değil mi? Bir de bugün enteresan bir haber çıktı. Hani onu da söylemiş olayım. Bilenler, tecrübe edenler söylesin. Bunun bir patch'i çıktı konsola. Yaması çıktı. Şimdi doğru. Onu tartışıyorlar. Yamadan sonra grafik kalitesi düştü diye. Screenshot'larla falan bayağı bir tartışılıyor bu konu. Hani indirip oynayanlar söylesinler öyle gerçekten öyle bir şey oldu mu diye.
Ama herhalde PlayStation 4'ü Xbox One'ı kastetmiyorlar tahmin ediyorum.
Vallahi bilmiyorum işte o deneyenler bana söylesinler. Çünkü orada şöyle tartışılıyor. Diyorlar ki ya bu oldu. Hani böyle bir şey oldu. Acaba PC versiyonunda da mı böyle olacak diye.
Yok Murat şimdi orada şöyle bir sıkıntı var. Bu günümüzün 2014'ün 2015'in dev oyunları artık PlayStation 3 ve Xbox 360'ın kapasitesini aşıyor. Bu nedenle mesela Destiny'ye yeni yama gelecek 1-2 gün içinde.
Hmm.
Nisan'ın ilk günlerinde ya da işte 1 Nisan'da bilmiyorum. Yeni bir yama gelecek. O yamanın bilgilerini verirken adamlar ilk kez şeyi açıkladılar. PlayStation 3 ve Xbox 360'da bazı hani küçük şeyler yani envanter yönetimi falan gibi kısımlarda küçük bazı şeylerin çıkartılmak zorunda kaldığını açıkladılar ilk kez. Çünkü şimdiye kadar oyun aynıydı. Texture, doku çözünürlüğü dışında. Çünkü adam diyor ki bellek yetmiyor.
Hmm.
Hatta şöyle hani biraz detayını vereyim. Bu bir depon var ya, dolabın var ya Destiny'de tamam. Eşyalarının fazlalarını koyuyorsun. Yüklük. Şimdi onun bir kapasitesi vardı. Herkes o kapasitenin çok çok fazla artmasını istiyor. Çünkü bazı şeyleri saklamak istiyorsun silahları. İleride işte şöyle yaparım böyle yaparım diye. Kapasiteyi arttırdı adamlar. Ama bir yere kadar arttırabilmiş. Çünkü diyor ki bu hani oradaki her silahın grafiği gözükecek ya, 48 tamam. tane silahın grafiği, onu basınca teknik özellikleri geliyor falan. İşte bu 512 MB bellekli konsollar da yetmiyor diyor. Bellek yetmiyor o kadar şeyi göstermeye. Mecburen işte şunu yaptık, bunu yaptık. Bazı özellikleri kesmişler. PlayStation 4'te olan bazı özellik 3'te olmayacak. Çünkü bu makineler 512 MB ya. Yani bugün 512 MB'lık telefonu yani. Aldırmıyoruz biz. 512 MB'lık alma diyoruz. Öyle. Bilgisayarı düşünmüyoruz bile, 512 MB bellekli bilgisayarları. Yani bugün hala kullanan vardır mecburiyetten ama normalde düşünmüyorsun bile. 32 GB bellekli bilgisayar kurmaya uğraşıyorum ben arka odada şu anda. Bu konsollar 512 MB'da hem grafik hem sistem hem işletim sistemi 512 MB'da. Olmuyor artık işte hani. Grand Theft Auto için de GTA 5 için de bu çok mantıklı bir şey kardeşim. O dev oyun, ne kadar çok detay var, ne kadar çok ufak şey var oyunun içinde. O makinelerde çalışması zaten mucize. Demek ki bir şeyler artık şimdi kesiyorlar.
Haberi buldum abi ben. PlayStation 4 ve Xbox One için kesinti olmuş grafiklerde. Adamlar da Rockstar'da açıklama yapmış. Problemi gördük, çalışıyoruz diye.
O zaman o demek ki bir hata.
Hata gibi bir evet. Hata gibi bir
çünkü şey. O makineler 8 GB bellekli güncel makineler.
O Xbox 360'da Destiny ne kadar güzel gözüküyor ona rağmen.
O da birazcık şeyin efekti var işte ya. Düşük eski konsollar, eski televizyonda güzel gözüküyor ya. Orada da tabii görüntü büyütülüyor falan işte. Xbox 360'da biliyorsun 720p görüntü büyütülüyor falan. Arada biraz yumuşuyor. Şey gibi oluyor. Anti-aliasingli gibi oluyor. Ama ya şimdi bu oyunların aynen hani PlayStation 3 ve PlayStation 4'te aynı oyunun doku çözünürlüğü hariç birebir aynı oyunun çalışması hakikaten büyük olay. Ama bir yere kadar işte böyle gitmeyecek. Evet. Bugün işte Evolve'un PlayStation 3, Xbox 360 sürümü yok. Bunun gibi daha bir sürü oyun geliyor. Olmayacak olan. Tamam bitti. Zaten bitsin ki teknoloji, oyun teknolojisi ilerlesin.
Öyle.
Yoksa hani onu yaşatayım hep ona göre, oyunları ona göre de sığdırayım dersen zor. Hiçbir zaman yeni next gen bir şeyler gelmez önüne.
Doğru.
Neyse çok dağıttık burada. GTA olsun. 5 kampanyası TTNet'in diyorduk. Xbox 360'daki Destiny'ye nereden geldik? Ben de anlamadım. İşte.
İstanbul Üniversitesi'nde InfoDay 2015 etkinliği varmış. 18
evet
Nisan,
bunu da 2015. Takipçilerimiz haber verdi. Biz de bir onlara destek olalım. 18 Nisan tarihinde İstanbul Üniversitesi'nde çeşitli etkinliklerle, çeşitli konuklarla, bayağı hani tanınmış isimlerle bir etkinlik düzenleniyor.
Dünyadaki bilişim gelişmelerinin Türkiye'deki yansımalarını değerlendirdiği bir etkinlikmiş.
Evet, Beyazıt'ta İstanbul Üniversitesi'nin asıl merkez kampüsünde ya da o şöhretli işte üniversite deyince o kapı gösterilir ya.
Stop Beyazıt'taki.
Orada Beyazıt'ta gerçekleşiyor. Tam olarak hani o kapıda olmayacaktır büyük olasılıkla. Orada İstanbul Üniversitesi o bölgede her yer İstanbul Üniversitesi aslında. Sonuçta program açıklanmış. Ön kayıt yapılabiliyor. Merak eden arkadaşlar takip etsinler. infoday.istanbul.edu.tr
tamam.
Ya da bizim sunduğumuz linkten
bakıp
pozisyon alabilirler.
Google Gazetelik Türkiye'de kullanıma full fonksiyon olarak açılmış.
Yok muydu?
Zaten vardı ama abonelik gelmiş anladığım kadarıyla. Hatta birkaç yayının paralarını falan da gördüm ben. Şu kadara alıp kullanabilirsiniz, abone olabilirsin şeklinde.
Ama Gazetelik diyor daha çok dergi benim gördüğüm kadarıyla.
Gazeteler de var. Hatta bloglar falan da var diyorlar. Ben pek kullanmadım şimdiye kadar.
Biz de girelim.
Ben de kullanmadım.
Biz de girelim o zaman.
Ya ondan biz bir kere denedik Demet abi ya. Olmuyor işte.
Geçen tat vermiyor diyorsun.
Ya çok uğraşıyorsun. Ama hani bir kazancı yok, getirisi yok ama masrafı çok. O yüzden olmadı. Haftanın hack mağdurunu açıklayalım. Twitch.
Twitch'e bir sızma olmuş. Bazı kullanıcıların hesaplarına girilmiş. Dolayısıyla Twitch bütün şifreleri değiştirme, hani şifre resetlemeyi bütün kullanıcıları için.
Stream key'leri değiştirmiş. Artı Twitter, YouTube bağlantılarını da iptal etmiş.
Evet, evet. Yani Twitch kullanıcısıysanız kolları sıvayıp her şeyi baştan kuracaksınız.
Buradaki şey şu, adamlar diyor ki biz zaten sizin kredi kartını eğer verdiyseniz hani full tutmuyorduk diyor. Ama geri kalan bilgilerin diyor clear text, yani şifrelenmeden ele geçirilmiş olma ihtimali var diyor. Her ne kadar şifreli saklasak da diyor. Bu hatanın çeşidi nedeniyle gayet şifresiz bir şekilde o bilgiler gitmiştir diyor.
3 Mart'ta diyor böyle bir şey. Login olduysanız böyle bir şey olabilir diyor.
Evet.
Twitch hesabı olan arkadaşlara uyaralım. Şifre değiştirme zamanı.
Evet. Bu ilginç. Alman basketbol takımı Windows güncellemesi yüzünden küme düşecekmiş.
Evet, bir
yani birleştiremiyorsun lig, önce kafanda değil mi? Yani nasıl yani falan şey.
İkinci lig takımlarından bir şey.
Olay şu.
Paderborn Baskets.
15 dakika, yani bir oyunu 15 dakika geciktirebiliyor musun Alman kanunlarına göre? Evet. Şey, oyun kanunlarına göre. Ama bunlar 25 dakika gecikmişler çünkü bir makineye bir şey olmuş. Hata vermiş.
Update'e başlamış.
Evet, sonra da update etmeye başlamış.
Makine ama ne alakadarsa scoreboard'u yansıtan makine.
Evet. Dolayısıyla yani alet kendine gelene kadar tabii maç başlayamamış. 25 dakika geçmiş.
Onlar da maçı başlatmıyor. Geciktiriyor, oyalıyor gibi.
Diye şikayette bulunmuşlar. Evet.
Şey yapılmış, algılanılmış ve şikayet sonucu takım ligden düşürülmüş.
Takım ligden değil aslında. Bir yok, puanları silinmiş takımın.
Puan çok cezası. Kritik zaten adamların.
Ama durumu kritik bir noktada. Öyle bir andaki yerde ki.
Yani o durum ligden düşmeye
sebep. Ya da verebilecek, evet.
Evet.
Gerçi adamlar şikayet etmişler. Hani burada bir şey yok. Bizim hatamız yok. Alet
bize gitmişler.
Şey, makine kendi yaptı o işi diye.
Valla işte çok zor olaylar.
İşte Windows 10'da bunlar olmayacak diye. Yani geçen hafta haber yaptık ya. O update'ler yeniden yüklenmeyecek.
Ama işte burada zaten bir kilitlenip yeniden açıldığında update süreci kendi kendine başlayıvermiş. Hani biz yap denemedik şeklinde diyor.
Hangi Windows acaba? 8 mi 7 mi?
Ya onun işte böyle bir işin içindeysen demek ki bu güncellemelerin zamanlamasını yapacaksın. Ya da şunu söyleyeyim. Şöyle de bir hatamız var. İnternete bağlı olması gerekmeyen bilgisayarları internete bağlamayacaksın.
Aslında. O da evet, doğru söyledin. Değil mi?
Yani belki gereklidir de.
Ya da Windows kullanma, Linux kullan. Hani.
O muhtemelen o uygulaması falan yoktur onun orada.
Ne bilmiyorum. Diğeri böyle geçeyim. Şimdi Internet Explorer 11 ile Project Spartan birbirinden bütünüyle ayrılıyormuş.
Tamamıyla ayrı sayfa oluşturma motorları.
Olması gerektiği gibi
kullanacaklarmış. İkisi birbirinden bağımsız, tamamıyla farklı çalışan iki browser olacak. İkisi de sistemin içinde yüklü gelecek.
Ya Internet Explorer 11 zaten tamamen aslında geriye dönük uyumluluk için tutuyorlar. Yani yoksa onu da koymayacaklar. Tabii. Da bazı kurumsal firmalar vesaire falan da kullanmak zorundalar. Kendi sistemleri ona uygun yapılmış tamamen.
Evet.
Ya öyle mecburen, ne yapacaksın? Mozilla Firefox'un Türkçe sürümünde Yandex varsayılan arama motoru olacakmış.
Evet, bu Türkiye'de böyle bir anlaşmaya gidilmiş.
Mozilla yeni bir gelir kapısı buldu abi.
Vallahi bu zaten Mozilla Google'dan para kazanıyordu Firefox'ta.
Onunla da Yahoo ile anlaşmıştı galiba, geçen gündemlerde konuşmuştuk. Dünyada da galiba anlaştığı tarayıcı şey arama motoru Yahoo'ydu yanlış hatırlamıyorsam. Türkiye için özel Yandex ile anlaşmış. Evet.
Yandex'le anlaşılmış. Bilmiyorum nasıl karşılıyorsunuz. Tabii ki değişebiliyor bu. Tabii, sadece tabii. Varsayılan olarak hani kurulu geliyor. Sen onu zaten oradaki aşağı doğru oka basıp başka bir motor seçebiliyorsun.
Ya işte install ettikten sonra başımıza bir iş daha çıkardı.
Evet, onu değiştirdim. Ama bu Türkçe sürümü, onu söyleyeyim. İngilizce sürümünü kuruyorsan bir sorun yok.
Ben alışamadım abi arama motoru olarak.
Abi Yandex'in haritaları çok başarılı Türkiye'de. Ama arama motoru olarak hakikaten nedense hep Google'a gidiyor benim. Bing falan da mesela.
Yok, hiç Bing de olmuyor.
Elim alışmamış. O arayüzün çıkması bile garip geliyor bana. Farklı olması yani.
Valla ben de dünyadaki malware, virüs, bilmem ne, trojan çoğu Rusya'dan çıkarken Yandex'e güvenmiyorum.
Yandex'in kendisi malware zaten abi. Öyle çalışıyor yani biliyorsun.
Bunu, bunu itiraf edeyim. Ha, Google'a çok mu güvenmek lazım? Tabii ki ayrıca bir tartışma konusu.
Tabii canım.
Ben eski sistemde çalışmaya devam yani edeceğim.
KGB mi? Zaten... diye şaka yaparız ya arası.
Birazdan zaten geri döneceğiz o konulara.
Ya şey kötü abi, Yandex'in imajı şu malware gibi sisteme yüklenmesinden dolayı felaket bozuk. Yani biz biliyorsun Yandex browser inceledik biz burada. Yorumlar bu. Hani malware yani hakikaten yani bilgisayarına bir giriyor her yerine, sonra uğraşıyorsun silmeye. Gerek yok. Yani bırak ben kendim kuruyorum işte, kurarım. Bir şeylerin içinde zorla kurdurtmayın şunu bana.
Firefox'un içindeki arama motoru dediğim gibi hani arkadaşlar onun yerine istedikleri motoru ekleyebilirler. Tabii. DuckDuckGo falan var biliyorsun.
Ama bak şu konuda Yandex'e Türkiye ekibi çok iyi çalışıyor.
Çünkü bir Türkiye'ye özel bir ekibi var.
Google ne yapıyor? Gören var mı?
Ha, Türkiye'ye baksın
i̇şte
diye.
İşte arada resimler değişiyor. Doodle'lar değişiyor.
Evet. Ekip kurulmuş. Bakalım kullanan arkadaşlar için pratiklik olacak.
Tabii.
Kullanmak istemeyenlerse kurduktan sonra Firefox'u onu değiştirecekler.
Evet. Microsoft tüm Windows platformlarında çalışacak uygulamaları Windows uygulaması olarak adlandıracakmış.
Evet şimdi yani... hani burada tabii Türkçe'ye çevirirken ben orada biraz zorlandım.
Yok haklısın abi.
Eskiden Universal App yani evrensel uygulama deniyordu. Bu uygulamaların esprisi Windows Phone'da da, tablette de, işte masaüstü Windows'ta da çalışacak olmasıydı. Hatta Xbox, parantez içinde diyeyim, hala inanamıyorum çünkü ona. İnanmıyorum. Şimdi bunlara yeni bir isim vermiş Microsoft Windows. Çünkü zaten biliyorsun Microsoft Windows onlar da yani ya da mesela Windows Phone'da Windows diyor artık. Demek istiyor Windows 10'la birlikte. Dolayısıyla bunlara da Windows App denecekmiş. Bir isim değişikliği sadece. Bir sistemde değişen bir şey yok.
Yok, evet. iOS 8.3 güncellemesiyle ücretsiz uygulamalar şifre girmeden yükleme ayarı gelecekmiş.
Evet, bu internette App Store'da ücretsiz uygulamaya tıkladığında da şifre istiyor. Evet. Bir kereliğe mahsus. Hani birkaç tane arda arda yapacaksan da o an bir kere girmen gerekiyor. Şimdi ayarlara bir alan ekleyeceklermiş. Ücretsizse şifre isteme seçeneğini kendin ama seçmen gerekiyor.
Sen aktifliyorsun.
İyi. Evet.
Çünkü aksi halde çoluk çocuk tableti eline geçirip
abuk sabuk şeyler
100 tane uygulama yükleyebilir bir gecede. Yine ayar sende, kontrol sende.
Evet.
İyi bir şey.
Facebook'un geliştirici konferansı yapıldı.
Evet. Ya aslında biraz sessiz sedasız mı oldu? Ben mi kaçırdım? Çok fazla...
Yok, doğru söylüyorsun.
Duymadım ama bayağı da bir şey açıklandı aslında. Hani şimdi bu geliştirici konferans ama burada olan şeyler ileride Facebook'un hani yönünü belirleyecek şeyler. Ya mesela Messenger bu geliştirici konferansında ciddi gündeme gelmiş. Facebook Messenger hatta geçen hafta şey haberi yapmıştık.
Para
gönderme alma falan filan. Başka konularda da geliştirip merkeze oturtmaya çalışıyor. Mesela şeyler Business Messenger Business gibi bir şey çıkaracaklar. Firmalar call center gibi şeyleri doğrudan Facebook Messenger üzerinden verebilir hale geleceklermiş. Veya ne bileyim bir sinema bileti aldığında siteler de mesela Messenger'a erişip sinema bileti aldın. Arkadaşına doğrudan şeyi göndertebiliyorsun. İşte şu saatte şurada işte sinemaya gideceğiz şeklinde. Sonuçları gönderebiliyorsun.
Yani bayağı bir iletişim platformu
haline geliyor. Evet, aynen öyle. Şey diyorlar hani e-mailin yerine geçecek şey ne denir? Aletleri biz sunacağız gibisinden bir vizyonları var öyle söyleyeyim.
Bayağı bir şey var. Mesela şey de güzel. Bazı insanlar videolarını sadece Facebook'a yüklüyorlar. Şimdi o Facebook'a yüklenen videoyu da embed edebileceksin başka yerlere.
Zaten edebiliyordun ama onu geliştirmişler. Onun da söyledikleri şey şu. YouTube'un biraz pazar payını kırmak istiyorlar.
Yani
çok zor gerçi. Nasıl yaparlar bilmiyorum ama. Ama Facebook da çok kullanılıyor Murat. Abi, yani sürekli elimizin altında.
Valla izleyicilere sormuş olayım. Ben abi Facebook'taki bir videoyu izleyemiyorum. Yani yüklenmeyi bilmiyor. Mutlaka HD hiç çalışmıyor.
İşte onu geliştireceklerini söylüyorlar. Ben, ben de hakikaten çok sıkıntı yaşarım. Mesela şey gelmiş, Spherical Videos diye böyle 360 derece 24 kamerayla çekilen bir video. Senin Facebook feedinde izleyebileceğin bir şey olacakmış. Bilmiyorum artık nasıl bir ortamda ne yapacak. Bunun aynı zamanda şey de olacağını söylüyorlar. Oculus Rift desteği falan da olacakmış.
İyi.
Yani bir sürü bununla ilgili şeyler.
Bir de uygulamaları Analytics.
Uygulamaları Analytics desteği artı daha da önemlisi şey geliyor. Bu Internet of Things deniyor ya böyle işte buzdolabıydı bilmem neydi. Akıllı ev araçları da internete bağlanacak.
O da Facebook.
Bunların Facebook üzerinden kullanılabilmesi için SDK yayınladılar. Yani Software Development Kit yani geliştiriciler bu SDK'yı kullanarak bu ürünleri Facebook'la iletişilebilir hale getirecekler. Buzdolabı sana mesaj atacak.
Facebook'a mesaj olacak.
Bir o eksikti.
Pek ihtiyacım olduğunu sanmıyorum böyle bir teknolojiye.
Evet. Bir de bunlar drone işine giriyorlar ya.
Zaten yapıyorlardı. Planları şey, interneti yayma planları var.
Evet, interneti yayacaklar.
İnternet gitmemiş bir sürü işte dünyanın çeşitli şeyleri var, kesimleri var. İşte ha, Google balonla mı ne yapmaya çalışıyor? Elon Musk uydu ağı kurmaya çalışıyor. Facebook da dronlarla yaparım diyor ama bu dronlar bizim bildiğimiz hani buradan kaldırayım uçurayım drone değil. Bir tane havalandı mı bir ay havada kalacak şekilde tasarlanıyorlar. Ve test uçuşunu da İngiltere'de yapmışlar geçtiğimiz günlerde. Böyle bir şeye hedefleniyor. Kanat genişliği Boeing 737'den daha büyük. Kanatların üzerinde güneş panelleri var. Sürekli kendini şarj ediyor falan. Bilmiyorum ne kadar başarılı olur. Yani bir ay falan acayip süreler. Havada kalabilecek drone yani.
Bu şey canım balon esaslı bir şey. Hani öyle normal uçak gibi de öyle vurur diye bir ay motorunu yaka yaka durmayacak tabii. Hani şey havada kalma kısmını şeyle balon mi? Mantığıyla çözecek.
Ama bayağı kanatlı manatlı bir şey ya. Hani sanki motorlu uçuyormuş gibi his veriyor.
Ya tabii şey sürekli hareket halinde olacak. İşte o güneş enerjisiyle demek ki.
Bayağı iyi.
Yani elde ettiği enerjiyi kendini havada tutmak için değil de hareket ve yönlenme için herhalde.
Tabii bir de data aktarımı için sonuçta internet yayacak. Değil mi?
Uçan router. Access point.
Aynen.
Ben istiyorum abi burada da uçsun bir tane. Bizim şu internet sorunlarımız çözülsün.
Çözülmez. Onu çifteyle vurur düşürürler. Bütün gün üstümüzde.
Acaba işte ne kadar bant genişliği falan sağlıyor? Sonuçta havadan gelecek bir şey ne kadar olabilir?
Değil mi? Diğer habere geçeyim. Biraz da hani bununla da bağlantılı. Avrupa Birliği şöyle demiş. Bilgilerinizin NSA eline geçmesini istemiyorsanız Facebook'tan uzak durun. Adam buzdolabına girecek dedik. Sonra.
Evet. Çok geç artık bence.
Evet. Ya aslında benim anladığım tam anlamıyla söyledikleri şey şu. Bizim işte uluslararası anlaşmalarda falan yaptığımız şeyler Amerika'nın bunları dinlemesine engel olmuyor.
Evet.
Yani aynen hani öyle. Yapabilirler ve muhtemelen yapıyorlar.
Evet.
Uzak durun diyor adamlar eğer istemiyorsanız.
Evet.
Mümkün mü günümüzde bilmiyorum çok.
Zor zor.
Ya gençlerin benim çevremde çok nadir Facebook'ta hesabı olmayanı. Sizin var mı tanıdığınız bilmiyorum da.
Yok herkes.
Facebook'a takılmasan başka şeye takılıyorsun abi. Twitch'ti, YouTube'tu, Twitter'dı vesaireydi. Hepsinde illaki bir şeylerin var.
Öyle.
Ya bu tür şeyler momentuma bağlı. Şimdi çevrende herkes kullanmaya başlıyorsa sen de kendini onun içinde buluyorsun. Çünkü ne oluyor? Arkadaşların grup kuruyor. Oradan haberleşelim diyor. Bilmem ne. Düğününe adam seni Facebook üzerinden çağırıyor. Invited. Yani kaçmak, hiç bulaşmamak çok zor.
Abi şimdi şey, bu aralar şey gün ne denir? Furyası başladı. WhatsApp'a okul grubu kurulması veya sınıf grubu kurulması. Bilmiyorum size denk geldi ama ben çevremde çok kişiden duydum. Benim de kendi sınıf arkadaşlarım açmışlar, eklediler gruba.
Sonra günde 5000 mesaj geliyor.
Tabii hem öyle çok mesaj geliyor, yazışıyorsun bir yandan. Ya bir yandan iyi bir şey ama bir yandan da kaçanı yok işte. Seni buluyor bir şekil bu tür böyle ağlar.
Şimdi bizim Dark Hardware şey diye, mevta durumda diye Dark Hardware'ciler WhatsApp'ta bir araya geldi. Yani süper bir muhabbet dönüyor ama günde artık bilmiyorum kaç bin mesaj geliyor.
Vallahi bir kutlamak
hepsine
lazım.
Hepsine selam olsun.
Dark Ride'cileri seninle iletişim kurmanın yolunu buldular.
Hani o tabii alarmını şey yani o guguk ses mesaj geldi sesini falan kapatıyorsun. Mümkün değil. Telefon çünkü tabii çıldırıyor.
Evet.
Ya yani böyle yani işte bunlar demek ki uyuyor insanlara. Yani bu mesela WhatsApp'ta işte grup kurmak. Benim çevremdeki bir sürü insanlar böyle bir sürü grupları var. İşte yok okul arkadaşları, yok şusu busu. Demek ki Facebook'ta duvara yazmak kesmemeye başladı. Daha hızlı bir şey, daha anında.
Evet.
Bir iletişim. Bu insanların arada, hoşuna gitti demek hani ki.
Onu da sorayım. Mesela Facebook, WhatsApp'a alternatif, güvenli alternatif diye bir Telegram diye bir şey çıktı.
Evet.
Kaç kişi kullanıyor acaba? Benim etrafımda hiç yok.
Benim de listemde yok. Çoğu kişi bilmiyor daha.
Herhalde.
Telegram'ın ne kadar güvenli olduğu bir tartışma konusu. Çünkü onun biz onun haberini yapmıştık geçen yıl belki. Şifreleme algoritmasının ne kadar güçlü olduğunu uzmanlar birazcık tartışıyorlar kendi içlerinde. Hmm. Var ama bu alternatif başka şeyler de çıkıyor. İletişim yazılımları. Arada işte Snapchat falan gibi böyle enteresan atılımlar oluyor.
Bu aralar tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama Twitter'la ilgili bir şey var. Meerkat diye çok ismini duydum. Bilenler bize yorumlarda yazsınlar.
Meerkat mi?
Meerkat evet.
O hayvan adı değil mi ya?
Hayvan adı zaten logosu da o. Direkt şey Twitter üzerinden bir şeyler yapılıyor. Gene böyle bir sosyal ağlı falan bir şey. Çok fazla gördüm. Tam ne olduğunu da anlayamadım ben. Bizim bilen izleyiciler şey yapsınlar. Yorumlarda yazsınlar. Hı. İlginç sürekli yeni böyle sosyal ağlar, paylaşım ortamları falan çıkıyor.
Ya şimdi Twitter Periscope diye bir şey çıkardı.
Ha mesela?
Şey kendinden yayın yapıyorsun, canlı yayın yapıyorsun. Meerkat onun alternatifi. Şimdi şey diye bir durum geldi ya artık herkes her an online olacak. Bakacaksın, bağlanacaksın adam orada ne yapıyor, ne konuşuyor falan. Yani şey olayını geçti şimdi insanlar oyun oynarken yayın yapıyorlar ya hayatlarını yayınlayacaklar demek ki bir süre sonra şeyi takip edeceksin bu adam çok heyecanlı şeyler yapıyor devamlı bakayım diye adama yazılacaksın falan belki de
o Meerkat hakikaten öyle bir şey değil
Allah Meerkat çok komik hayvan ya
ayakta duruyor ya bir de grup halinde oluyorlar ya böyle hepsi dikiliyor
ne deniyor onun Türkçesine bir
Meerkat?
Şey, firavun faresi,
firavun faresi
var.
Mi ne diyorlar?
He,
gerçi firavun faresi başka şey.
Bir de şeyleri çok hoş oluyor bunların. Gölgeye böyle ayaklarını falan açıp tam yatıyor ya serinlemek için.
İşte Meerkat.
Ağa bağlı olmayan bilgisayarlardan bilgi çalma yöntemi. Bit Whisper.
Evet bu bir konsept. Yani bu hayatta şu anda böyle çalıyorlar falan demek zor. Çünkü fiziksel bir hazırlık gerekiyor. Hmm. Bu ağa bağlı olmayan bilgisayarın hemen yanına bir tane ağa bağlı bilgisayar yüklemek gerekiyor, koymak gerekiyor. Ve bu bilgisayarların ikisine de bu Bitwhisper'ın işte trojanını diyelim işte casusunu yüklemek gerekiyor. Yani fiziksel olarak bilgisayarlara erişmek
ama
gerekiyor.
Ama nasıl iletişim sağlıyorlar? Asıl fantastik kızım
yani,
burada.
Akıllıca düşünülür. Bir şey ağa bağlı olmayan bilgisayara yazılımı yükledin. O yazılım o bilgisayarın mesela işte ayarlarını buldu diyelim. IP numarasını falan buldu, şifresini buldu. Sana nasıl gönderiyor? İşte ısıtıyor bilgisayarı. Ne yapıyor? İşte işlemciye falan yükleniyor. Ekran kartına yükleniyor. O bilgisayar ısınınca da hemen yanındaki internete bağlı bağlı olan bilgisayardaki casus yazılım kendi sensörlerinden o yandan sıcaklık geldiğini fark ediyor. Bildiriyor. Bu bir bit.
Saniyede 8 bit aktarabiliyor.
Saatte 8 bit.
Saatte mi? Pardon.
Saatte olması lazım. Yani inanılmaz yavaş bir yöntem. Fakat yine de inanılmaz yavaş da olsa bilgi çalıyorsun işte.
Saatte evet. Saatte.
Çünkü ısıtıyor yavaş.
Tabii canım ha? Yavaş yavaş.
Ha, yavaş yavaş bilgi çalıyorsun. Ama bu şekilde hani neyin bilgisini çaldın şimdiye kadar belli değil tabii. Bu daha çok hani böyle bir şeyin olabileceğini mümkün göstermek için yapılmış.
Ya ben şeyi anlamadım yalnız. Tamam. Bu makine mesela kendini ısıtıp etrafa yayıyor da öteki makinedeki algılayıcı hangi algılayıcı neyi onu algılıyor?
Ya ben şey
o biraz saçma geldi
acaba
bana.
Acaba şey mi fan sesini falan mı?
Yok işte sıcaklık algılıyor. Diyor ama sıcaklıktan evet. algılıyor diyor. Evet. Yani aletin içinde bir ısı sensörü varsa ya işlemcinin içindedir ya ekran kartındadır. Başka bir yerde ısı sensörü nerede var?
Çok zor. Yani, çok zor yani bu. Başka türlü ısı üretmen hani tutup da hard diski ısıtman zor. Mümkün de zor.
Yani alıcı bilgisayarda ciddi bir ne denir ince ayar bir hani ısı alıcısı olması lazım ki bunu anlasın.
Vallahi benim aklıma da yandaki bilgisayarın sıcaklığını bu laptopun algılaması pek benim aklıma yatmıyor. O mikrofondan sesini, fan sesini falan dinliyor olabilir. Hı hı. Ya da bizim bilmediğimiz başka bir şey, bir sensör, elektromanyetik bir sensör falan varsa ne bileyim belki fanın hızının artmasından kaynaklanan bir yayınım falan varsa onu mu duyuyor? Bilemiyorum. Yani aklıma yattı da ben de hani bu kendi ısısını doğru düz algılamaktan aciz bilgisayarın yandaki bilgisayarın sıcaklığını algılaması işi. O zaman benim de ateşime baksın yani başında oturuyorum.
Değil mi?
Başka bir şey var. Yani orada bu tür şeyler genelde akademik çalışmalar oluyor. O akademik çalışma bilişim basınına aktarılırken bayağı bir şey kırpılmış, hafifletilmiş olabilir. Hani tam detayları bilmiyoruz.
Doğru. O verdiğimiz bağlantıda bir video var, onu izlesinler. Evet. Kabaca nasıl çalıştığını gösteriyor.
Fransa'da biliyorsunuz uçak düştü. Havayolları politika değiştirmeye başladılar bunun yüzünden.
Değiştirebiliriz diyorlar. Hmm. Çünkü uçak ilk başta düştü, ne olduğu anlaşılmadı. Sonra savcı çıktı, açıklama yaptı.
Evet.
Diyor ki yardımcı pilot uçağı bilerek düşürdü.
Evet. Bu
son
artık
veriler bu şekilde yani.
Artık şey var. Yeni uygulamaya göre kokpitten öyle bir kişi çıktı, bir kişi tek başına kaldı olmayacak. Ne yapacaklar? Tuvalete de adam tuvalete gitmiş.
Kabin memuru gelecek. İşte
dışarıda kilitlemiş içeriye. Dışarıda kalmış kaptan pilot galiba. Yardımcı pilot. Sonra işte uçağı dağa çarpacak kadar alçaltmış.
Vallahi
ne olduğu da belli değil.
Kabin memuru gelecekmiş.
Kabin memuru tamam. Gelip oturacak.
Oturacak. Hadi bakalım.
En az iki kişi olacak bu sayede. Evet. İkisinin aynı anda
delirmesi lazım
ki.
Tabii orada şöyle bir durum var. Hani kabin memurunun yapabileceği çok bir şey yok. Pilot bir hatlar karıştırsa ama hani kapıyı açar en azından. Açabilirse kapıyı açar da, ya da dışarı onu, çıkan gelir.
Yani niyeti bozan adam önce onu devre dışı bırakır abi.
Yani.
Kafasına vurursun
bir şeyle. Yani de işte. Zor bir durum oluştu. Bu şimdiye kadar bin türlü işte uçak arıza yapmıştı. Yok bakımsızdı, şuydu, buydu. Düştü. Ama bu çok değişik bir durum yarattı. Basının da tabii deli gibi gazlamasıyla bugünün şeyleri,
tabii.
Bugünkü gazetelerin kapakları işte psikopat, manyak bilmem ne.
Ama abi şeyler. Bunlar belirli dönemlerde böyle psikolojik muayeneden falan geçmezler mi ya? Böyle kritik görev yapan.
Ya geç şey deniyor. Dün şimdi herkes tabii biliyorsunuz bir olay olduktan sonra o konunun uzmanları ortaya çıkıyor. Her konunun uzmanı varmış. İşte bunun da tabii uzmanları ortaya çıktı. Bir tanesi şey diyordu dün televizyonda. Ya bu adam geçer diyor şeyden hani muayeneden falan. Çünkü hani işini seviyor bilmem ne. O diyor muayenede çok fazla şeye girilmiyor. Özel konulara. Şey de belli olmaz diyor. Hani normalde işte bu kadar derin bunalıma girdiyse onun hani üstü başı saçı başı dağılır. Üstünden başından belli olur ama diyor bu adam pilot olduğu için zaten üniformasıyla jilet gibi giyinip gelecek her gün işe bilmem ne. Sakal bırakma bilmem ne şansı yok. Bu adamın diyor şey çevresindekiler fark etmez diyor. Deneyim bunalım içinde olduğunu. Bilemiyorum. Değişik bir durum.
Ya şeyde, ben bir psikoloğu dinlemiştim. Hani intihar edecek adam da yanında 150 kişiyi götürmez.
Öyle ama yani. İşte bilemiyoruz ki. İnsan aklı her zaman bizi şaşırtmaya gebe.
Evet.
Ne düşündü ne. Yani şey o durumu olabiliyor tabii ki. Hani çok doğru düzgün gözüken bir adam. Konuşuyorsun. Bir süre sonra şeyi fark ediyorsun. Ya adam hani
Uçmuş.
Nedense ben çok yaşıyorum mesela bu durumları. Bilemiyoruz ki yani orada ne oldu. Bilemiyoruz. Çok garip bir durum. Zaten bir iki senedir ilginç havacılık olayları yaşıyoruz. İşte bir Malezya uçağının hala bulunmamış olması, kaybolan uçağın falan gibi.
Evet.
Havacılık dünyası
Biz uçağı bıraktık Katmandu'da.
Ha, Katmandu'da gıcır gıcır Airbus'u bıraktık. Kal oldu.
Kal'in bir açılımı var mı? Yoksa o öyle bir şey mi o?
Vallahi var diyorlar da ben bilmiyorum. Ben bilmiyorum ama o şeydir, o işin terimi odur. Kal oldu denilir. Yani pert oldu. Arabanın pert olduğunun karşılığı. şey var. Kırım arıza bilmem, hani gayri resmi bir şey duymuştum ama açılımını şeyi bilmiyorum. Hani efsane mi gerçek mi bilmiyorum. Öğrenirim ama. Unutma durmazsanız öğrenirim.
Tamam. 3D yazıcılarla, 3D yazıcılarla üretilen silahlar gittikçe gelişiyor. Adam tüfek yapmış.
Evet, normal 7.62 mermi atan baya baya tüfek yapmış artık. Hani daha bir şey kalmamış.
Ya hiç metal parçası yok mu bunun ya?
Vallahi sorun şeydi. Metal hani ilk yapılanları hatırlarsanız bir tane mermi atıp dağılıyordu falan kendisi de o sıcaklığından, basıncından falan. Ama uğraşıp uğraşıp şeyleri çözdüler.
Ya.
Engelleri aştılar. İşte bu başka bir sorun. Teknoloji hayatımıza yepyeni boyutlar getiriyor.
500 dolarlık Da Vinci printerle basmışlar.
Evet. Üstelik o 500 dolara printer al. Ham maddeyi al. Bas Allah bas.
Ya.
İşte hani printer'ı bir kere alıyorsun. Bu tüfekten kendi evinde atölye gibi çıkartıyorsun.
Ya.
İşte nasıl kontrol edilecek? Nasıl çok şey yapılacak? Zor. Öbür türlü yok. Tamam işte silahı almak için ruhsat, muhsat, Amerika'da yok, gidiyorsun, başvuruyorsun, bilmem ne, şudur, budur. Orada hep şey denir, Amerika'da marketten alıyorsun ya falan denir de o kadar basit değil aslında. Ama ha, tabii ki daha kolay bizim ülkemize göre falan. Ha, bulmak isteyen bir şekilde bulur her zaman biliyorsunuz. Ama bu alıp da hani çocuğun evinde basabilecek olması ya bambaşka bir durum. Ha neyse ki mermiyi basamıyorsun şimdi.
Onun da çözümü bulunur abi.
Bulacak tabii. Onun bir
o da plastik atacak.
Alt kültürü oluşacak. Bu planlar elden ele BitTorrent'ten falan çekilecek. Ha nedir sorun? Hani insanların silahlanması falan bir tartışma kanalı. İkincisi de demin konuştuğun işte havacılık olayı. Bu plastikten silah dedektör falan, manyetik dedektör algılamıyor. Tamam o X-ray falan başka da. Normal manyetik dedektör, metal algılayan dedektör algılamıyor işte.
Öyle. Hayır bir şey değil. Bunu deneyecekler, denerken kendilerini vuracaklar.
Tabii. Ha şimdi tabii şunu zannetmiyor musun ki aslında bir yandan hani bunlar işte yasa dışı falan filan ama ülkeler, devletler kendileri araştırmıyor bu konuyu.
Ya.
Nasıl yaparız, nasıl ederiz diye. Çünkü müthiş bir şey. Hani makine, kimya, endüstrisine falan uğraşmıyorsun. Odada printer'dan çıkartıyorsun tüfeği.
Ama adam ne güzel basmış ya.
Diz 10 tane printer.
Bayağı da takır takır atıyor yani. Evet. Ondaki resme bakınca.
Otomatik tüfek.
İşte bu 3D printer'lar ama bazı sektörleri öldürecek.
Bir yandan da yeni sektörler yaratacak.
Evet.
En güzeli
şu
mesela parça. Heh,
evet. Mesela şu neydi? Airgun mıydı? Soft.
Airsoft.
Airsoft. Heh. Onu mesela kendin yapacaksın artık evinde.
Vallahi işte Murat birazcık senin becerine kalmış.
Hı-hı.
Aslında şey mesela değere binecek şimdi. Üç boyutlu modelleme falan ya, yapabilen arkadaşlar.
Bak şey olacak.
Ya da o beceriler.
Printer 500 dolar ama işte M16'nın çıktısını alacağın o plan 5000 dolar olacak mesela.
Tabii ki, tabii ki. 3 boyutlu tarayıcılar.
Gerçi onu da torrentten çekerler.
Onda kopyası falan çıkar. Evet. Evet, onu diyecektim ben de.
Şey, 3 boyutlu tarama teknolojisi şu anda şey durumunda değil. Hani taradım, şurada taradım, yan tarafta da printer var çıkardım. Hani scanner'dan tarıyorum, printer'dan basıyorum gibi değil. 3 boyutlu tarayıcı nokta bulutu oluşturuyor. Sen onun üzerinde yine bir 3 boyutlu modelleme bilen birisinin uğraşması gerekiyor.
Tabii ki.
O noktaları kılavuz alarak yine o objeyi oluşturması gerekiyor. O noktalar dediğim gibi kılavuz, ölçü noktası işine yarıyor daha çok. Çünkü 3 boyutlu tarayıcı şeyi çözemiyor. O noktaların birbirlerine nasıl bağlı olduğunu çözemiyor. O sadece lazerle ölçüyor. Diyor ki burada tamam madde var, boşluk yok. Yazıyor kendisi. Ama onun nasıl birbirlerine olan bağını çözemiyor. Birinin oturup yine uzmanlığının çalışması gerekiyor.
Abi bunların markete kolay çıkacak stok. Şimdi şey biliyorsun stok fotoğrafçılığı diye çıktı başladı bu iş.
Tabii.
Ay stoklar falan. Şimdi giriyorsun abi 3 boyutlu şeyler var işte modeller var. Var çizimler var.
Çıkacak tabii. Bunların marketi underground olacak. Yeraltı olacak. Çünkü bunlar yasa dışı. Silah yani, basmak yani,
silahlar
falan.
Öyle ama bir de
bunlar
normal.
Bunlar yasa dışı olacak.
Ne bileyim işte şeyim bozuldu. Klavyemin tuşu bozuldu. Basacağım.
Basacaksın tabii ki. Tabii ki. Bunun bir sürü güzel açılımı da var. Hani 1979 model Atari 2600'ün şeyi kırıldı. Üst kabı kırıldı. Şimdi eBay'den bilmem ne buluyorsun. Bir gün sonra bulamayacaksın artık onları. İşte oradan basacaksın. Tamam orijinali olmayacak ama olacak. Birazcık da şeye bakıyor. Senin yeteneğine bakıyor. Mesela işte telefonu için bisikletine takmaya ne diyelim holder mı diyelim tutacak yapan kendi yapan adam var.
Şey soracağım sana Evet abi bunu demişken adamın biri diyor ki ben diyor bir firmanın bir şey baskı firması plastik kapanıyordu diyor onun şeyine katıldım diyor makinelerini satıyorlarmış. Bir baktım diyor Commodore 64'ün şeyleri var. Plastiğinin kalıpları.
Ha.
Şimdi Kickstarter projesi başlatmış adam. Diyor ki ben aynısını artık yani orijinalini yapabiliyorum.
Yapıyor da işte kırmızı yeşil falan şeffaf falan
yani
yapıyor.
Yani nasıl istersen öyle yaparım diyor.
Ha.
Yani Murat, yani adam bak 10 bin dolarlık hedef koymuş 84 bin toplamış.
Bravo. Yani çünkü ne bileyim o kadar da meraklısı kalmadı gibi geliyor bana. Bir de şey yok ya benim zerre ilgimi çekmedi. Yani kırmızı Commodore 64 arada boyuyor arkadaşlar.
Ama kimisi de FX şeyde 7DX'de siyah vardı.
İşte boyamış arkadaşlar.
Çok da güzeldi yani.
Şimdi oluyor da Murat tuşları boyayamıyorsun. O yüzden oradaki bak o adamın renderlarında bile tuşlar gayet sırıtıyor. Ona bir de klavye full tuş takımını da yapsa
yapacak herhalde. Bu kadar parayı topladıktan sonra
ya ben orijinalini istiyorum. Onun kırmızı, yeşil, mavi yapacağına şunu kendi renginde yap.
O da var gibi
çünkü
ama
sararıyor yani bu cihazlar eski Amiga'lar, Commodore 64'ler. Şunun sararmamışın yenisini üret. 80 bin dolardan fazlasını o zaman toplarsın. O zaman ben de sipariş veririm.
Muhtemelen da vardır.
Bu haliyle birazcık zor ama ha sonuçta işte gerekli fonu toplamış ürettirecek.
Bir tek diyor riski var diyor. Bunlar diyor 20 yıldır kullanılmadıkları için diyor. Hani bozulabilirler seri üretime geçtiğimde diyor.
Ya da deneyecek. O zaman
deneyeceğiz diyor.
Parayı iade edecek.
Evet.
Enteresan bir
olay. Ama ilginç bak herkes işte bir yerde ne olur? Sen depo çıkar içinden cillop gibi sıfır. Kutusunda Commodore 64'ler bulunur, Amiga'lar bulunur. Bu adam gitmiş şey bulmuş. Kalıbını bulmuş.
Çok enteresan bir şey tabii. Geçmiş yıllarda şu yaşandı mesela hem de yakın zaman önce Almanya'da bir depo dolusu mu ne Amiga 1200 buldular sıfır. Satılmamış hani depoda kalmış bilmem ne. Sonra bunlar şey oluyor işte genelde bu tür olaylar hep aynı işte firma iflas ediyor bilmem ne. Hani mallarının satılması süreci başlıyor öyle açarken buluyorlar. Ve onlar satıldı Almanya'da çok yüksek fiyatla da değil biz alamadık. Böyle şeyler arada sırada yaşanıyor. Bazen koleksiyoncular hayata veda edince genelde adamın karısı bunları tabii yok pahasına kalanları satıyor. Şeyler falan çıkıyor yani 1982 yılında çıkmış filanca MicroProse oyununun böyle jelatini açılmamış hali falan eBay'e düşüyor. Değişik şeyler yaşanıyor Murat.
Evet. Oyun dünyasına geçeyim. PlayStation 4'ün 2.5 sürümü çıktı firmware'i.
Evet bekleniyordu bu güncelleme çıktı. Biz de yükledik.
Yükledik hemen.
Erişilebilirlik konusunda yeni eklenen özellikler var. Tuşları hani şu klasik işte üçgen, yuvarlak, kare falan dizilimi vardır ya onları remap edebiliyorsun. Yani başka tuşlara atayabiliyorsun. Bu da hani çeşitli engeli nedeniyle rahat kullanamayan arkadaşlara bir açılım getiriyor, rahatlık getiriyor. Tuşları başka tuşlara atayabilmek. Çünkü biliyorsun bazı tuşlar daha çok kullanılıyor, bazıları daha az kullanılıyor. Bunun dışında beklenen özelliklerden birisi, bir oyun çalışırken cihazı bekleme durumuna, yani bizim suspend duram durumu gibi bir dinlenme durumu mu ne vardı ya içinde. Hı-hı. Oyun çalışırken sen hani işin çıktı, hemen o duruma getirip bırakıp çıkıp gidebileceksin. Geleceksin, başlayacaksın. Kaldığın yerden. Oyun desteği gerekiyor. Bazı oyunlar desteklemiyor. Ama o desteklemeyenlere de yama falan gelecek. Böyle bir özellik geldi. Zaten genel olarak hani yükleyen arkadaşlar fark etmiştir. Bu kapatma, power şeyi, PlayStation 4 sistemini kapat diye bir seçenek vardır. Kapatırken çıkan. O bir artmış. Menüye doluştu. Hmm. Onun altına seçenekler geldi. Yeni seçenekler geldi. Yetenekleri art, PlayStation 4'ün yetenekleri biraz daha arttı yani. Bir achievement listesinden bir oyunu oynamışsın ama hiç achievement açmamışsın. Trophy, PlayStation terminolojisiyle trophy açmamışsın. Onu o senin oyun geçmişinden o oyunu silebiliyorsun. Bu Xbox 360'da, Xbox One'da zaten yıllardır vardı. PlayStation'a da aktarmışlar. Hiç achievement, hiç trophy açmadıysan geçmişinden o oyunu silebiliyorsun. Sadece yani diskten silmeyi kastetmiyorum. Senin o trophy listenden silebiliyorsun. O da şey için önemli. Şimdi kimi oyuncu completion rating kasıyor. Yani oyunların %100 bütün trophy'lerini, achievement'larını açmaya uğraşıyor. Ne kadar oyununun ne kadarını açtı. Yüzde kasıyor kimi meraklılar. O şekilde bir meta oyun kendilerine geliştirmişler. Onlar için anlamlı bir şeydi. İyi oldu ya. Yani PlayStation 4'e güzel bir güncelleme. 2.5 firmware evet. Geldi.
Halo Online ile ilgili haber var. Yani tabii ne bu önce onu söyleyelim.
Ya bu ne biliyor musun? Bu Microsoft'un Halo'yu batıracağının, mahvedeceğinin
o kadar mı ya?
Açıklaması. Sadece Rusya'ya özel düşük bilgisayarlarda çalışacak şekilde Halo 3 motoruna dayanan bir oyun geliştiriliyormuş. Düşük bilgisayarlarda çalışacak. Yani işte Counter Strike'çılar falan oynasın diye. Yani bu Night Online gibi falan şey gibi, bu Wolf Team falan gibi bir Halo çıkacak anladığım kadarıyla. Rusya'da çıkacakmış. Yani Murat bu ne ya?
Niye Rusya sadece? Yani o çok ilginç.
İşte o demek ki öyle bir pazar gördüler. Saber Interactive diye daha önce muhteşem oyunlarından tanıdığımız bir firmaya vermişler bu işi. Yani bu Microsoft'un demek ki bu Bungie'den gelen Halo mirasını Microsoft çatır çatır yiyecek, yok edecek demek benim gözümde. Bu ne?
Allah.
Ne gereği var?
Ve PC için.
Free to play yap bari. Galiba zaten herhalde öyle bir şey.
Öyle.
Düşük
evet,
bilgisayarlarda evet. Çalışacak falan. Ne demek abi işte. Night Online gibi Halo çıkartacaklar bir tane. Böyle değildi ya. Biraz daha hani nasıl söyleyeyim. Kendi kitlesi olan bir oyundu. Microsoft bambaşka şeylere, bambaşka alanlara, bambaşka dünyalara dönüştürecek demek ki.
Ya bu şey çok ilginç. Hala ben anlamadım yani. Rusya'ya sınırlı olması. Ya aç madem.
Çok büyük pazar.
Hay tamam ve bütün dünya yaş daha büyük pazar.
Herhalde yapıyorsan bütün başka dünya görsün istemiyorlar tam.
Yani herhalde öyle.
Olacak rezilliği başka başka şeyler görsün istemiyorlar ülkeler. Evet. Onlara Halo 5'i satmak varken öyle düşük burada diye düşük he. Bilgisayarlar için olacak, bilmem ne olacak. Öbür tarafta gıcır gıcır şimdi bir yandan da onun Microsoft marketingini yapıyor. Bu hafta bir şeyler çıktı. Bir mermili falan bir animasyon çıktı. Master Chief'i vuruyor falan böyle şey. Bir. Çünkü Halo 5'te Master Chief şey
Berduş
durumda. Birileri Master Chief'i avlamaya çalışıyor. Çünkü o Master Chief Halo 4'te falan artık şey yapıyor. Cortana uğruna hani ne komutanı tanırım ben ne orduyu tanırım. Şeyi yakıyor. Tezkereyi yakıyor. Onu artık hizaya getirmek için başka birileri falan çıkıyor 5'te. Yani görünen o ki. Bu yayınlanan trailerlardan falan anlaşıldığı kadarıyla onu hizaya getirmek için bir avcı birileri görevlendiriliyor. Hani bir yandan işte Microsoft tabii bu ekmeği de tatlı ekmeği de bırakmak istemiyor. Elindeki en önemli Xbox serisi için koz bu, exclusive bu. Sony şanslı. Sony'de God of War var, Last of Us var. Habire yeni bir şeyler çıkartıyor Sony kendine. Ama Microsoft aynı başarıyı sergileyemedi. Yıllardan yarı Halo var, Forza var. Yeni bir şey katılmadı bir türlü. Bir yandan onu işte nasıl sağalım maksimum derdinde. Bir yandan işte böyle yok PC'de işte düşük PC'lere oyun çıkartalım falan. Sonumuz hayırlara çıkar umuyorum. Diliyorum. Umuyorum değil, diliyorum.
Öyle. Sony de bir skandala imza atıyormuş az farklı. Bloodborne'un.
Bu hafta çıktı daha oyun.
Ya.
Meğer tescilini yenilemeyi unutmuşlar. Az daha şey gidiyordu. Marka, adamlar oyunu bu hafta çıkarttı. Bu hafta ellerinden oyunun marka tescili gidiyor.
Ya.
Şey hani komik bir şey olacaktı. Komik bir durum olacaktı. Evet,
onu da söylemiş olalım. Bloodborne çıktı. Bizde de hani zamanında incelenen nadir oyunlardan biri oldu.
Günü gününe incelendi.
Evet.
Biraz yabancısı olduğumuz bir oyun türüydü. Ama bayağı zaman, hani orada incelemede gözüktüğünden daha fazla zaman harcadık aslında. Evet. Daha fazla zaman ayırdık.
O kadar oldu ama.
Oyunun mantığını
göstermekten
göstermeye yetti Murat. Yani yetti. Şimdi orada yorumlara baktım. Tamam işte, ya işte kötü oynuyorsunuz siz bilmem ne. Kötü oynuyorum kardeşim. Ben şey anlattığım şeyi değiştirmiyor ki bu. Değiştirmiyor ki. Artı bu seride şey diye bir şey yok. Ben süper oynarım, ölmeden bitiriyorum. Öyle bir şey yok. Öleceksin. Öleceksin. Öleceksin, dirileceksin bu seri.
Hepiniz böyle. Öleceksiniz.
Tamam biz kötü oynuyoruz. Biz iyi, zaten hiçbir oyunu iyi oynamıyoruz ki bunu iyi oynayalım. Hele böyle zor bir oyunu iyi oynayalım. Kafanı kullanarak oynayacaksın. Kafadan dalarsan çünkü şey hani o bizim oyunda gösterdiğimiz çapulcuları indiriyorsun. Ama ileride apartman kadar adam geliyor.
Ya.
Şey kadar, kamyon kadar fare geliyor yani geldi yani. Bir yerde benim üzerime. O işte öyle kafadan dalarım dedin mi hiç vuramadan sen ölüyorsun.
Bir şeye takılmışlar.
One hit kill oluyorsun.
O da izlemedikleri için işte kilit mekanizmasını kullanmamışsınız dediler. Biz çünkü şey tabancayla birini vuramıyorduk ya.
Sağ analoğa basarsan kilitleniyor.
Halbuki yaptık onu da ama o 16. dakikada yapınca izlemeden yani, yorum yapanlar tabii, ortaya çıktı. Evet.
Bir de şey ayrıntısını bilmiyorlar. Mesela çekim sırasında element oynayıp gösterirken ışıklar var bir yandan ekrandan yansıyor falan gibi bir sürü ayrıntı var aslında.
Ya orada aslında tabii o gözükmeyen tarafı. Şimdi mesela Macit'e de işte Macit öldü de ya şimdi adam hem anlatıyor hem oynamaya çalışıyor. Jeep'le Far Cry 3'te şeye düştü. Köprüden düştü. Normal bir yandan anlatmaya çalışıyor. Bizim özelimizde tabii mesela o oyunda ben gerçekten oyun çok karanlık. Televizyonun yanında oturuyorsun. Bütün ışıklar. Ya ben orada oyundan çok odayı görüyordum. Körlemesine oynuyorsun biraz. Bahane değil. Bahane değil elbet ama olmuyor. Olmuyor. Orada ben zaten şeyden çok memnun değilim. Ben TeknoSeyir'in oyun videolarının oturuluşunu falan komple değiştirmek istiyorum. Ben oturma odası, kanepe ortamı istiyorum aslında. Şu anda böyle yanında oturarak televizyonun falan gerçekçi bir oturuş değil çünkü. Kimse bu şekilde oturup oynamıyor. Karşısında oturup oynuyor. Fakat televizyonun karşısında ben oturursam kamera nasıl çekecek? Kameranın benim omuzumun üstünden falan televizyon çekmesi gerekiyor. İşte kel gözükecek arkadan öyle oturursak falan. Ya bir şey, bir farklı bir şey lazım. Ha ya şu var. Şimdi kimi yayınlar? Mesela işte Polygon çok harika bir oyun sitesi. Onlarda hiçbir zaman editör gözükmüyor. Sadece hep oyun gözüküyor, konuşuyor üzerine adam.
Seni o göremezlerse bir, olmaz abi.
Ha, o da bir yöntem. O da bir yöntem. Ya da benim asıl istediğim bu Conan O'Brien'deki Clueless Gamer var. Onlar da kanepeye oturuyorlar. Kamera arkalarından çekiyor ekranı.
Abi biz neden sorun çıkıyor biliyor musun? Biz inatla televizyonu gösteriyoruz ya.
Evet.
Kadraja hem biz girelim hem şey girsin diye.
Evet.
Bizim ondan vazgeçmemiz lazım belki de.
Bizim orada bir farklı bir şeye artık gitmemiz evet. lazım. Çünkü
deneriz.
Ne olacak? Hem iyi gözükmüyor hem işte gerçekten oynayana
çünkü abi
sıkıntı
şey,
oluyor. Kumandalar... Öbür türlü oynasaydım yine aynı yerleri geçemeyecektim. Yani
ayrı
onu
konu,
söylemiyorum.
Ayrı
o,
konu.
Derdim o değil.
Ama hayır şey bu başka bir sorun şimdi. Yani gerçekten bizim oyun oynama şeklimiz rahatsız edici. Ben de yani hepimiz bir tuhaf oluyoruz bunun önünde bir şey yaparken. En azından hani boynun rahatsız oluyor. Bir şey.
Tabii televizyonun 10 santim yanında oturup da bakmak falan abuk bir şey. Kimse öyle oturmuyor.
Şöyle olacak. Yani nasıl olsa kontrolcüler kablosuz ya. Yani biz mesela şu an oturduğumuz kanepede otursak da bunu oynayabiliriz. Yani
vallahi ya da işte stream edip konsolları ne bileyim mesela şey yapalım. Vita'ya PlayStation 4 oyunlarını Vita'ya canlı akıtalım. Ben hani elinde tutup Vita'dan oyna. Televizyon nerede durursa dursun. Kamera televizyonu yine çeksin. Sen yani bir şey düşünelim. Bir farklı bir şey düşünelim. Farklı bir şey düşünelim. Steam'de de şey yapabiliriz. Shield'a falan aktarabiliriz. Ya aslında da herhangi bir şey aktarabiliriz.
Bela başımıza ne zaman açıldı yani tabi bizim? Biz televizyondan oyunu çekiyorduk ya. Bu oradan kalan bir hastalık oldu.
Evet.
Şu an buna muhtaç değiliz. Şu an PlayStation 4 kendi kendini kaydediyor zaten.
Tabii.
PC zaten onda sorun yoktu.
PC'de fraps falan var.
Yani bizim artık televizyonu göstermek gibi bir sorunumuz kalmadı aslında bakarsan.
PlayStation 3 Xbox'ı kullanmış olursa anca.
Anca.
Onlar da kullanmıyoruz. Artık pek oyun gelmemeye
gerçi onu
başladı
da,
bile.
Ona da biliyorsun cihaz aldık. O da oraya kaydediyor.
Cihazımız var aslında. Ya bir şey düşünmemiz lazım.
Evet.
Bir farklı bir formül ve benim isteğim daha bir oturma odası. Daha insanların hani evlerinde nasıl oturup oynuyorlarsa o tatta bir şey oluşturabilmek.
Evet.
Ya oyunlar bizi zorluyor çünkü oyunlar çok izleniyor.
Hmm.
Oyunları ihmal etmek mümkün değil. Olmazsa olmaz.
Öyle.
Ama bir yandan da işte oynamak gerekiyor, zaman ayırmak gerekiyor. Zor. Bazen oyunu beceremiyoruz.
Kimi, çok fazla kimi oyun çıkıyor abi bile.
Kimi oyun anlatmaya hiç uygun olmuyor. Mesela Grim Fandango'nun işte remake'i geldi. Şimdi öyle bir şey ki temposu falan çok,
çok
ağır.
Çok düşük.
Yani yapısı gereği bir yerden bir yere yavaş yavaş gidiyor adam falan. Şimdi onunla bir video yap mümkün tabii ki ama zor.
O yüzden yenisi çıkamıyor zaten. Bu devirde o ağır tempoya kimse katlanamıyor.
Tabii ki. Ya oyunlar konusunda yeni bir şeyler icat etmek lazım.
Öyle.
Daha hızlı gelen oyunu daha hızlı bir şekilde aktarabilmemiz lazım. Ama oynamadan da yapamayız. Şimdi kimi arkadaşlar mesela Sinan Akkol galiba ilk 10 dakika diye bir şey yapıyor. Çok da güzel bir şey yapıyor. Gerçi Sinan ilk 10 dakika videosunu 25 dakika yapmayı nasıl başarıyor onu bilmiyorum ama o güzel fikir, iyi fikir, iyi yapıyor. Değişik bir şey. Ben beğeniyorum. Beğeniyorum. Ama o kapıldı. Şimdi biz de ilk 10 dakika yapamayız.
İlk 15 dakika yapalım.
bir şey bulmamız lazım. Kafayı çalıştırıp bir daha şık, daha izlenesi bir şey bulmamız lazım.
Fikirlere de açığız.
Evet.
Her zaman olduğu gibi.
Evet.
Bu arada saatleri ileri alacağız. Bu hafta hatırlatmış olayım da.
Hatta cumartesi, bu yayına girdiği sırada alınabilir aslında değil mi?
Yok. Cumartesi gecesini.
Cumartesi gecesi.
Cumartesiyi
daha
doğru, pazara bağlayan gece.
Daha tabii. İlk noktadan zaten kafayı karıştırdım.
Evet, işte, cumartesiyi pazara bağlayan gece
evet.
alınacak.
Ama bunu belki cumartesi dinleyenler var. Ya.
İşte cumartesiyi pazara bağlayan gece dedik. Ya tabii şey var hani kimi adam o saati hakikaten bekler böyle.
Ya, değil mi?
Saat 3'te alınacak ha. Kimi adam da gece yatarken alıyorum
abi, ben. Otomatik almıyor mu? Ben kaç zamandır
duvar saati ne yapacaksın?
Duvar saati yok bende. Hep otomatik her şey.
Valla ben otomatik alanlardansa mekaniklere çünkü o saatin geri alındığı ya da ileri alındığı gün kafa karışıyor. Bu saat neyi
alındı
gösteriyor?
Alındı mı
alınmadı mı?
Öyle bir sorun oluyor evde.
Windows
hepsi
aslında
alındı.
Şeyi söylüyor açıldığında. Aldım diye söylüyor ama hani ya kaçırmış mıyımdır falan. Ben o gün işte mekanik saati seviyorum çünkü onu biliyorsun değişmediğini.
Doğru.
Çoğu cihaz artık kendi alıyor tabii ki akıllıca. Zaten bazı cihazlar kendini senkronize ediyor internet üzerinden saatle. Kimisi biliyor o tarihte. Mesela Windows şu anda şeyi söylüyor. İşte bu cumartesi pazara bağlayan gece alınacağını ileri söylüyor.
Hakikaten söylüyor ya.
Evet, Commodore 64'te saat yok. Yani öyle gerçek şey, gerçek hani real time clock yok. Orada sen kendin gireceksin. O daha yeni makinelerde, daha modern makinelerde sorun yok.
Evet. Başka maddem yok. Bir şey diyor musunuz?
Zaten maddelerin dışına taştık.
Evet, bu hafta madde azdı. Yine herhalde biz 1,5 saat falan oldu. Değil mi?
Yok, olmamış. O kadar olmamış.
Aman iyi. Bu hafta kısa olsun ya.
Evet.
Herkesin işi gücü var.
Peki. Özvan, önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.
Görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.
Tailwork sponsorluğunda hazırlanan haftalık gündem değerlendirmesini dinlediniz.